Tevessül. Peygamber Efendimize her zaman yaratılmadan önce, yaratıldıktan sonra, dünyadaki hayatında ve vefatından sonra berzah kabir aleminde tevessül edilmiş, kıyamet günü dirildikten sonra Arasat meydanında ve cennette de edilecektir. Vesile Allahü Teala'nın nezdinde yakınlığa ve hacetlerin giderilmesine sebep kıldığı her şeydir. Resul-i Ekrem ile tevessül, yani Resulullah Efendimizi Allahü Teala katında vesile etmek, onun yardımını ve şefaatini istemek caizdir. Bunlar Peygamber aleyhisselam, selef-i salihinin, ulema ve diğer Müslümanların yaptığı şeylerdendir. Müslümanlardan hiç kimse bunu kötü görmemiştir. Şimdiye kadar bozuk itikat sahipleri dışında bunları kabul etmeyen hiç kimseye rastlanmamıştır. İnsanların babası Adem aleyhisselam yeryüzüne indirildiği vakit Peygamber Efendimizi vesile yapmıştır. Bunu sevgili peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle anlatmışlardır. Adem aleyhisselam zellesi sebebiyle cennetten çıkarılınca, "Ya Rabbi, beni Muhammed'in hürmetine affet," dedi. Allahü Teala, "Ya Adem, sen Muhammed'i nasıl bildin? Daha ben onu yaratmadım," buyurdu. Adem aleyhisselam, "Ya Rabbi, beni yaratıp bana ruh verdiğin zaman, gözümü açıp baktığımda arşın kenarında La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılı gördüm. İsmini isminle sevdiğin odur," dedi. Allahü Teala, "Doğru söyledin ey Adem. Mahlukatımdan en çok sevdiğim odur. Onun hürmetine af dilediğin için seni affettim," buyurdu. Bir rivayete göre de o senin zürriyetinden gelecek olan bir peygamberdir. Onu yaratmasaydım seni, evladını yaratmazdım. Onu şefaatçi gösterdiğin için seni affettim, bağışladım," buyurdu. Bununla ilgili binlerce misal vardır. Bunlardan birkaç tanesi aşağıya alınmıştır. İki gözü âmâ bir kimse gözlerinin açılması için Resulullah Efendimizden dua istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "İstersen dua ederim. Fakat sabredip katlanırsan senin için daha iyi olur," buyurdu. "Sabretmeye gücüm kalmadı. Dua etmeniz için yalvarırım," dedi. "Öyleyse abdest alıp şu duayı oku," buyurdu. "Allahümme inni es'elüke ve eteveccehü ileyke bi nebiyyike Muhammedin nebiyyir rahmeti. Ya Muhammed, inni eteveccehü bike ila Rabbi fi haceti litakdiye Allahümme şeffi hü fiyye." O kimse bu duayı okuyunca Allahü Teala kabul buyurarak gözlerinin açıldığını hadis alimlerinden İmam-ı Nesai bildiriyor. Resulullah Efendimizin vesile edilmesiyle ilgili Osman bin Hanif Hazretleri şu hadiseyi anlatır. Osman bin Affan halife iken büyük sıkıntısı olan bir kimse halifenin karşısına çıkmaya utandığı için bana dert yanmıştı. Ben de hemen abdest al, Mescid-i Saadet'e git. Yukarıda bildirilen duayı et, istediğini bildir, dedim. Adamcağız dua ettikten sonra halifenin bulunduğu yere gidip huzuruna çıkarılmış. Halife bunu seccadesi üstünde oturtup derdini dinlemiş ve kabul etmiş. Adamcağız işinin birdenbire yapıldığını görünce sevinerek bana geldi. "Allahü Teala senden razı olsun. halifeye sen söylemeseydin, sıkıntıdan kurtulamayacaktım, dedi. Benim halifeyle görüştüğümü zannetti. Hazreti Ömer halifeyken kıtlık oldu. Eshab-ı kiramdan Bilal bin Hars, Resulullah'ın türbesine gidip, Ya Resulallah, ümmetin açlıktan ölmek üzeredir. Yağmur yağması için vesile olmanı yalvarırım, dedi. Resulullah Efendimiz o gece rüyasında görünüp, Halifeye git, benden selam söyle, yağmur duasına çıksın, buyurdu. Hazreti Ömer yağmur duasına çıkınca yağmur yağmaya başladı. Allahü Teala sevdiklerinin hatırı için duaları kabul buyurmaktadır. Allahü Teala Muhammed aleyhisselamı çok sevdiğini bildirmiştir. Bunun için bir kimse Allahümme inni es'elüke bicahi nebiyyikel Mustafa diyerek bir dua etse duası reddolunmaz. Bununla beraber ufak tefek dünya işleri için Resulullah'ı vesile etmek edebe uygun olmaz. Burhanettin İbrahim Maliki buyurdu ki, çok aç olan fakir bir kimse hücre-i saadete gidip, Ya Resulallah, karnım açtır, dedi. Az sonra birisi gelip, fakiri evine götürdü, karnını doyurdu. Fakir, yaptığı duanın kabul olduğunu söyleyince, kardeşim, çoluk çocuğundan ayrılıp, uzak yollardan sıkıntılar çekerek, Resulullah'ı ziyaret için geldim. Bir lokma ekmek için Resulullah'ın huzuruna çıkmak yakışır mı? O yüksek huzurda cenneti ve sonsuz nimetleri istemeliydin. Burada istenilen şeyleri Allahü Teala reddetmez, dedi. Resulullah'ı ziyaret etmek şerefine kavuşanlar kıyamet gününde şefaat etmesi için dua etmelidir. İmam-ı Ebu Bekri Mükri, bir gün İmam-ı Taberani ve Ebu Şeyh ile Mescid-i Saadet'te oturuyorlardı. Birkaç günden beri bir şey yemediklerinden çok acıkmışlardı. İmam-ı Ebu Bekr artık dayanamayarak, "Açım ya Resûlallah!" dedikten sonra bir köşeye çekildi. Seyyidlerden bir zat, iki hizmetçisiyle gelerek, "Kardeşlerim! Dedem Resulullah'tan açlıktan yardım istemişsiniz. Sizi doyurmamı emir buyurdu," dedi. Getirdiklerini birlikte yediler. Artanını bunlara bırakıp gitti. İslam alimlerinden Ebu Abdullah Muhammed Merakeşi 683-1284 Misbahu'z-Zulam adlı kıymetli kitabında Resulullah Efendimizi vesile ederek muratlarına kavuşan yüzlerce Müslümanı ve dualarını uzun yazmaktadır. Resulullah'ı vesile ederek muratlarına kavuşanlardan biri de Muhammed bin Münkedir'dir. Şöyle anlatır. Bir adam babama 80 altın bırakıp cihada gitmişti. "Bunları sakla. Çok muhtaç olana da yardım edebilirsin," demişti. Medine'de kıtlık oldu. Babam altınların hepsini açlıktan bunalanlara dağıttı. Altınların sahibi gelip istedi. Babam bir gece sonra gel dedi. Hücre-i saadete gidip sabaha kadar Resulullah'a yalvardı. Gece yarısı bir adam gelip uzat elini dedi. Bir kese altın verip sonra oradan kayboldu. Babam evde altınları sayıp 80 adet olduğunu görünce sevinerek hemen sahibine verdi. İmam-ı Muhammed Musa Hazretleri bu kitabında başından geçen bir hadiseyi şöyle anlatır. 637-1239 senesinde Sader Kalesi'nden seçkin bir cemaatle beraber çıktık. Yanımızda bize kılavuzluk eden bir kimse vardı. Bir müddet gittikten sonra suyumuz tükendi. Su aramaya başladık. Ben de bu arada ihtiyacımı görmek için gittim. Bu sırada müthiş bir şekilde uykum geldi. Nasıl olsa giderken beni uyandırırlar deyip başımı yere koydum. Uyandığımda kendimi çölün ortasında yapayalnız buldum. Arkadaşlarım beni unutup gitmişlerdi. Yalnızlıktan büyük bir korkuya kapıldım. Çölde sağa sola yürümeye başladım. Nerede bulunduğumu, nereye gideceğimi bilemiyordum. Her taraf dümdüz kumdu. Az sonra hava karardı. Yolculuk yaptığımız kafilenin izi bile yoktu. Ben gece karanlığında yapayalnızdım. Korkum daha da şiddetlendi. Telaşla daha süratli yürümeye başladım. Bir müddet gittikten sonra çok susamış ve yorulmuş bir halde yere düştüm. Artık hayatımdan ümidimi kesmiş, ölümümün yaklaştığını hisseder gibi olmuştum. Susuzluk ve yorgunluktan ızdırap ve elemim son haddine varmıştı. Birden aklıma geldi. Gece karanlığında, "Ya Resûlallah, yetiş! Senden Allahü Teâlâ'nın izniyle yardım etmeni istiyorum." diye inledim. Sözümü bitirir bitirmez, birinin bana seslendiğini duydum. Sesin geldiği tarafa baktığımda, gece karanlığında etrafına ışıklar saçan, bembeyaz elbiseler giyinmiş, o zamana kadar hiç görmediğim bir kimsenin beni çağırdığını gördüm. Bana yaklaşıp elimi tuttu. O anda bütün yorgunluğum ve susuzluğum kayboldu. Yeniden doğmuş gibi oldum. Ona canım birden ısınıverdi. El ele bir müddet yürüdük. Hayatımın en tatlı anlarından birini yaşadığımı hissettim. Bir kum tepeciğini aşınca, beraber yolculuk yaptığım kafilenin ışıklarını görüp, arkadaşlarımın seslerini duydum. Onların yanlarına doğru yaklaştık. Benim bindiğim hayvan, en arkada onları takip ediyordu. Birden gelip, önümde durdu. Bineğimi önümde görünce, sevinç çığlıkları attım. Ben bağırınca, benimle gelen zat, elini elimden çekti. Sonra elimden tutup, bineğime bindirdi. Sonra da, bizden bir şey isteyeni ve yardım talebinde bulunan kimseyi, biz boş çevirmeyiz, diyerek geri dönüp gitti. O zaman onun, Resûlullah Efendimiz olduğunu anladım. O geri dönüp giderken, çevresine yaydığı nurların, gece karanlığında göğe doğru yükseldiği görülüyordu. O gözümden kaybolunca, birden aklım başıma geldi. Nasıl olup da ben, Resûlullah Efendimizin elini ayağını öpmedim diye çırpındım. Ama iş işten geçmiş, fırsat elden kaçmıştı. Ebu'l-Hayr Akta, Medine'de 5 gün aç kalmıştı. Hücre-i Saadet'in yanına gelip, Resûlullah'a selam verdi. Aç olduğunu bildirdi. Bir yana çekilip uyudu. Rüyada, Resûlullah'ın geldiğini gördü. Sağında Ebu Bekr Sıddık, solunda Ömer Faruk ve önünde Ali Yülmürteza vardı. Hazret Ali gelip, "Ya Ebel Hayr, kalk, ne yatıyorsun? Resûlullah geliyor." dedi. Hemen kalktı. Resûlullah gelip, büyük bir ekmek verdi. Ebul Hayr diyor ki, "Çok aç olduğum için hemen yemeye başladım. Yarısı bitince uyandım, kalan yarısını elimde buldum." Ahmet bin Muhammed Sufi diyor ki, "Hicaz çöllerinde varlığım kalmadı. Medine'ye geldim. Hücre-i Saadet yanında Resûlullah'a selam verdim. Bir yana oturup uyudum. Resûlullah Efendimiz görünüp, "Ahmet, geldin mi? Avucunu aç." buyurdu. Avucumu altınla doldurdu. Uyandım, ellerim altın doluydu. İmam-ı Semhudi, kapısının anahtarını düşürdü. Bulamadı. Hücre-i Saadet önüne gelip, "Ya Resûlallah, anahtarımı düşürdüm. Evime gidemiyorum." dedi. Bir çocuk, elinde anahtarı getirdi. "Bunu buldum. Acaba sizin mi?" dedi. Kilisli Mustafa Işkî Efendi, Mevârid-i Mecidiyye Tarih kitabında diyor ki, Mekke'de 20 sene kaldım. 1247 miladi 1831 senesinde 60 altın biriktirip çoluk çocukla Medine'ye geldik. Paralar yolda bitti. Bir tanıdığıma misafir olup Hücre-i Saadet'e geldim. Resulullah'tan yardım istedim. 3 gün sonra bulunduğum eve bir bey gelerek benim için bir ev kiraladığını söyledi. Eşyalarımı oraya taşıttı. Bir senelik kira bedelini ödedi. Birkaç ay sonra bir ay hasta yattım. Evde yiyecek ve satacak bir şey kalmadı. Zevcemin yardımıyla dama çıkıp Resulullah'ın türbesine karşı sıkıntımı anlatıp yardım dilemek istedim. Ellerimi kaldırınca dünyalık istemekten utandım. Bir şey söyleyemedim. Odama indim. Ertesi gün bir kimse gelip "Filan efendi bu altınları sana hediye gönderdi." dedi. Keseyi aldım. Geçimimiz düzeldiyse de hastalıktan kurtulamadım. Yardımla Hücre-i Saadet önüne gelip Resulullah'tan şifa istedim. Mescitten çıkıp kimseden yardım istemeden evime yürüdüm. Eve girerken hastalığım hiç kalmadı. Nazar değmemesi için sokağa birkaç gün bastona dayanarak çıktım. Fakat para bitmişti. Çoluk çocuğu karanlıkta bırakıp Mescid-i Nebevi'ye geldim. Yatsı namazından sonra sıkıntımı Resulullah'a söyledim. Yolda tanımadığım bir kimse yanıma gelip elime bir kese verdi. İçinde beheri 9 kuruşluk 49 altın vardı. Mum ve lüzumlu şeyleri aldım, eve geldim. Şakâik-i Numaniye kitabının tercümesinde 2. ciltte diyor ki: Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislam'ı ve zamanının müceddidi olan büyük İslam alimi Mevlana Şemseddin Muhammed bin Hamza Fenari'nin gözlerine perde geldi. Göremez oldu. Bir gece Resulullah Efendimiz Taha suresini tefsir eyle buyurdukta, yüksek huzurunuzda Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye gücüm olmadığı gibi gözlerim de görmüyor demiş. Peygamberlerin tabibi olan Resulullah Efendimiz mübarek hırkasından bir parça pamuk çıkarıp mübarek tükürüğüyle ıslattıktan sonra gözleri üzerine koymuştur. Molla Fenari uyanıp pamuğu gözlerinin üstünde bularak kaldırmış, görmeye başlamıştır. Allahü Teala'ya hamd ve şükretmiştir. Pamuk ipliklerini saklayıp öldüğü zaman gözleri üzerine konmasını vasiyet etmiştir. 834 miladi 1431'de Bursa'da vefat edince vasiyetini yerine getirdiler. Abbasi halifelerinden Ebu Cafer Mensur Mescid-i Nebevi içinde İmam-ı Malik ile konuşuyorlardı. Ey Mensur, burası Mescid-i Saadet'tir. Hafif sesle söyle. Hak Teâlâ Hucurat suresinde mealen sesinizi Resulullah'ın sesinden daha yüksek yapmayınız buyurarak bir cemaati azarlamıştır. Resulullah'ın yanında hafif sesle konuşanlar ayet-i kerimesiyle de hafif konuşanları övmüştür. Resulullah'a vefat ettikten sonra saygı göstermek sağ iken saygı göstermek gibidir dedi. Mensur boynunu bükerek, ya Ebu Abdullah, kıbleye karşı mı durmalı yoksa kabri saadete karşı mı durmalı diye sordu. İmam-ı Malik Hazretleri, Resulullah'tan yüzünü çevirme. Kıyamet gününün şefaatçisi olan o yüce peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem kıyamet günü senin ve baban Adem aleyhisselam'ın kurtulması için vesile olacaktır. Kabri saadete dönerek ve Resulullah'ın mübarek ruhuna sarılarak şefaat dilemelisin. Nisa suresinin 64. ayeti kerimesinde mealen nefslerine zulmedenler sana gelip Allahü Teala'dan af dilerse ve Resulüm de onlar için af dilerse, Allahü Teâlâ'yı tövbeleri kabul edici ve merhamet edici bulurlar, buyuruldu. Bu ayet-i kerime, Resûlullah'ı vesile edenlerin tövbelerinin kabul olunacağını söz vermektedir, buyurdu. Bunun üzerine Mensur, olduğu yerden kalkıp, Hücre-i Saadet önünde durdu. Yâ Rabbi, bu ayet-i kerimede, Resûlünü vesile edenlerin tövbesini kabul edeceğine söz verdin. Ben de, Yüce Peygamberinin yüksek huzuruna gelip, senden af diliyorum. Kendisi sağ iken, af dileyip, af buyurduğun kulların gibi, beni de affeyle. Yâ Rabbi, Nebiyyür Rahme olan Yüce Peygamberini vesile ederek, sana yalvarıyorum. Ey peygamberlerin en üstünü olan Muhammed aleyhisselam, sana tevessül ederek Rabbime yalvardım. Yâ Rabbi, o yüce peygamberi bana şefaatçi eyle, diyerek yalvarmaya başladı. Arkası kıbleye, yüzü muvacehe-i saadet penceresine karşı ayakta durup dua eyledi. Minber-i Nebevi sol tarafta kalmıştı. İmam-ı Malik'in Halife Mensur'a verdiği nasihat, Hücre-i Saadet önünde dua edenlerin çok uyanık olmaları lazım geldiğini göstermektedir. O makama uygun edebi ve saygıyı göstermeyecek olanların Medine-i Münevvere'de çok kalmaları doğru olmaz, buyuruldu. Anadolu köylülerinden biri Medine-i Münevvere'de senelerce kalmış, evlenmiş ve Hücre-i Saadet'te belli bir hizmete girmişti. Bir gün, ateşli bir hastalığa yakalandı ve canı ayran istedi. Eğer köyümde olsaydım, yoğurttan ayran yaptırıp içerdim, düşüncesini gönlünden geçirdi. O gece Resûlullah, Şeyhül Harem Efendi'ye rüyada görünüp, o kimsenin yaptığı işin başkasına verilmesini emir buyurdu. Şeyhül Harem, Ya Resûlallah, o hizmeti ümmetinden filan kimse yapmaktadır deyince, o kimseye söyle, köyüne gidip ayran içsin, buyurdu. Ertesi gün bu emir bildirilince, köylü baş üstüne diyerek memleketine gitti. Yalnız gönülden geçen bir düşünce, bu kadar zarar verince, Allah korusun, şaka bile olsa, uygunsuz bir sözün yahut edebe uymayan bir hareketin ne büyük bir zararı olacağını buradan anlamalıdır.